Ayrım 9, sayfa 120. 12 Nisan 1915, kuşatma. İki gündür evden dışarı çıkmadık. İki gün önce başlayan bombardıman geceleri yalnızca 1-2 saat için durdu. Margos ve Araxi günlerdir evde değiller. Araxi, Arak mahallesinde Tutavanların evlerinde oluşturulan hastanede çalışıyor. Margos ise tüfek için kurşun, fişek ve patlayıcılar, bombalar için toz bileşim hazırlamak üzere kurşun malzemesi imalathanesine dönüştürülen bir başka Ermeni evinde kalıyor. Günlük yöresel gazetemiz yine her gün basılıyor. Biz de hemen her gün cepheden haberler alabiliyoruz. Askeri komite alkol tüketimini kesinlikle yasakladı. Büyük babama gelince o çarpışanların şerefine deyip Arak rakısını içmeye devam ediyor. Evimiz iki kere Türklerin açtığı top ateşinde isabet aldı ama neyse ki fazla zararımız yok. Türkler İngiliz konsolosluğuna el koydular ve topları oraya yerleştirdiler. Konsolosluk binası Argestan'da benim en sevdiğim binaydı. Şimdi verandasından Ermeni mahalleleri bombardımana tutuluyor. Şehirde yaşayan Vanlılara gelince onlar tamamen ayrı bir bölgede yaşadıklarından tecrit edilmiş gibiler. Kendi savaşlarını kendileri veriyorlar. Türkler Argestan'dan şehre giden yolu göz altında tutuyorlar. Ermeni askerleri çok nadir olarak Haygavatan'dan geçmeye göze alıp şehirde olup biten şeylerin haberini aktarabiliyorlar. Şehirde zengin evleri askeri üslere dönüştürülmüş halde Ermeni savaşçılar bu üslerde bir araya geliyorlar. Türk ordusunun Ermenilere karşı 3 yönden üstünlüğü var. Bol silah ve cephane, bol gıda yiyecek, bir de dış dünya ile bağlantı kurabilme özgürlüğü. Böylece bir eksiklikleri olduğunda isteyebiliyorlar. Bunun dışında da Türklerin birçoğu asker olduğundan zaten orduda savaşmayı öğrenmişler. Diğer yanda Ermeniler sivillerden oluşuyor. Tüccarlar, dükkan sahipleri, öğretmenler, şairler, sanatçılar. Bu kadar büyük eşitsizliğe karşın Vanlı Ermeniler Türk saldırılarına karşı koymaya çalışıyorlar. 17 Nisan 1915 Karagün yiyeceği, gıdası. Askeri komite herkese alt katlara ilk kat taşınmalarını emretti. İkinci kat güvenli değildi artık. 12 kişi alt kattaki oturma odasında yaşıyoruz. En büyük sorun su. Birisinin çok hızlı dışarı koşup çeşmeden su getirmesi gerekiyor. Annem bu işi yapma yetkisinin kendisinde olduğunu söylüyor ama sanırım ben de yapabilirim. Günler uzadıkça uzuyor. Sonsuza kadar böyle sürecekmiş gibi görünüyor. Annem bizi beslemekte zorlanıyor. Kendini başkaları için feda etmek annemin günlük işlerindendir. Fazla bir şey yediğini sanmıyorum. Herkesin gündelik yemek payını çok dikkatlice bölüyor. Sabah kahvaltısında birer lavaş yaprağı ile peynir. Öğle yemeğinde ikişer lavaş, birer çanak yoğurt ve çorba. Akşam yemeğinde ise mercimek. Savaştan önce her mercimek yiyişimizde büyük babam bugün fakir adam yemeği yiyoruz derdi. Tabii şimdi tek söz söylemiyor. Sessizce yiyor ve anneme bize verdiği her yiyecek için teşekkür ediyoruz. Her Nisan ayında olduğu gibi kilerdeki yiyecekler azalıyor. Üstelik bu kez doyuracak daha fazla insan var. Yiyecek depomuza Karagün yiyeceği adını verdiğimiz ilk günü hatırlıyorum. Şu son haftalarda neden bu yiyeceklere Karagün yiyeceği dendiğini anladım. Kara günler yaşıyoruz. Dışarıya çıkamıyoruz, yiyeceğimiz ise hızla tükeniyor. Aklıma büyük babanın gömdüğü toprak testi dolusu altın geldi. Sordum. Kimsenin duyamayacağı kadar alçak sesle bana bunlar kara günler ama altın işe yaramaz deyip devam etti. Onlarla yiyecek alamazsın, silah bile alamazsın. Silahlar kullanma süreleri kısa süren gereçler. Sahibi ölür ölmez el değiştiriyor. Silahlara hep karşı olan büyük baba bile son zamanlarda fikrini değiştirdi. Bir tüfek almak istiyor. Margos'a evdeki tek erkek olduğunu, Türkler saldırırsa bir silah gereksinme duyacağını anlattı. Margos ona tüfek bulamadı ama eski bir tabanca verdi. O da silahı yastığının altında saklıyor. Büyük babamın fikrine katılıyorum. Şu anda altına ihtiyacımız yok. İşimize yaramaz. Argestan'ı bombalamaya başladıklarından beri Tavi ve Tagi'yi görmedik. Annem bir gün su almak için dışarı çıktığında dışarı kaçtılar. Bir daha da geri dönmediler. Annem dışarı çıkıp onları arayabilmem için bana izin vermedi. Van kedileri gürültüden hiç hoşlanmazlar. Umarım sessiz ve sakin bir köşede gizleniyorlardır. 20 Nisan 1915 Liyavart. Korkunç bir gün. Neresinden başlayacağımı bilemiyorum. Sonunda annem benim dışarı çıkıp su getirmeme razı oldu. Bugün annem kilere indiğinde Liyavart onun sözünü dinlemeyip avluya koşmuş. O da biraz su getirmek istiyormuş. Tam o anda bizim avluya bir havan topu mermisi düştü, patladı ve üst katın tüm camları kırıldı. Patlamanın şiddeti Liyevart'ı bulunduğu yerden en az 20 metre ötede bulunan ahırın oraya fırlattı. Derken yer sarsıntısı bitti. Hepimiz evden dışarı koştuk. Liyevart kirpas içinde yerde kendinden habersiz yatıyordu. Annemin tüm vücudu sarsılıyor, sessiz gözyaşları döküyordu. Liyevart'ı kucaklayıp evimize getirdik. Yüzü sararmıştı. Başının altına bir yastık yerleştirdik. Neyse, bu arada fark ettik. Nefes alıyordu. Titriyordum. Kalbim çok hızlı çarpıyordu. Gidip Araksi'yi bulmalıyım. Onun yapılması gerektiğini bilir. Bir günde iki kızımı birden kaybedemem dedi annem. Buradan sadece iki blok ötede. Açıklıktan gitmem. Ateşten kendimi korurum. Bana bir şey olmaz. Liyevart'ın yardıma ihtiyacı var. Bunları söyleyip fırladım. Todevenlerin evine, yani hastaneye dönüşen eve kadar koştum. Arak mahallesinde kurşunların vızıltısı işitiliyordu. Bir yerlere düşen bombanın gümbürtüsü duyuluyordu. Sağ salim hastaneye ulaştım ve Araksi'yi buldum. Çökmüş. İki hafta öncesine kıyasla 10 yaş yaşlanmış gibiydi. Neler olduğunu öğrendiğinde ise hemen iki genç erkeğe gerekenleri alıp onu izlemelerini emretti. Dördümüz de Salim'in eve ulaştık. Liyevart gözlerini açmıştı ama sol yanına oynatamıyordu. Araks yanına gitti. Alnını öptü. Ellerini okşadı. Doktora gözükmesi gerek dedi. Annem ise Liyevart'a şekerli su veriyor, saçlarını okşuyor, alnını öpüyordu. Araks'in yardımcıları yavaşça Liyevart'ı sedyeye yerleştirdiler. Liyevart'ın yüzü acıdan kasıldı. Annemin Araksi'ye bakışını gördüm. Gözleriyle lütfen kurtar onu diyordu. Büyük baba Panos yaralı bir hayvan görünümündeydi. Çakmak çakmak olmuş gözlerinden ateş fışkırıyordu. Tesbihini bu kadar yavaş çektiğini hiç görmemiştim. Sanki her bir tesbih tanesi bir ton geliyormuş gibiydi. Aynı gece yine Araksi'nin genç yardımcıları Liyevart'ı geri getirdiler. Sol kalçasından bir mermi parçası çıkarmışlardı. Ayrıca leğen kemiği de kırılmıştı. Bir süre yatakta kalması gerekiyordu. Araksi her gün gelip pansuman yapacak, sargılarını değiştirecekti. Ayrıca çok sancısı olduğunda Liyevart'a içirilmek için bir şurup getirdi. Tanrım, Liyevart'a yardım et, iyileşsin. O henüz 12 yaşında. Ömrünün sonuna kadar topal kalsın önemli değil ama yaşasın. 22 Nisan 1915 Vanlıların Yiğitçe Savaşmaları. Türkler Aygestan'ı dört bir yandan çevirdiler. Daire için aldılar. Oradan Ermeni mahallelerine gece gündüz ateş ediyorlar. Mermi yağmuruna tutuyorlar. Mermiler güneydeki Hacı Bekir kışlalarından, kuzeyde konuşlanan Toprakkale kışlasından ve merkezde kışla haline getirilen Hamu Dağı ve ile İngiliz konsolosluğu binalarından atılıyordu. Ermeni askerleri Aygestan'ın etrafına çepeçevre çukur kazdılar. Geceleri de yoğun top ateşi altında savunma, istihkam duvarı örmeye çalışıyorlardı. Araksi cephe haberlerini getiriyordu. Van Ermenileri tüm yaratıcı niteliklerini ortaya koyuyorlar. Kadınlar da erkeklerin yanında yer almış savaşıyordu. Bu kadınlar görevleri okula gitmek, temiz giyinmek, evlenmek, çocuk doğurmak, onları yetiştirmek, erkeklerine binek atı olmak sanılan sıradan ev kadınlarıydı. Cephaneleri öyle azdı ki bazı kahraman Ermeni kadınları patlamamış havan topu mermilerini arayıp buluyor, onları çakıldıkları topraktan çıkarıyorlardı. Ellerinde testilerle su taşıyorlar, fitili uzun olup da yere düştüğünde patlamadan önce yanmaya devam eden el bombalarının yanına kadar sokulup fitillerin üzerine su dökerek söndürüyorlardı. Bomba soğuduktan sonra silah atölyesine dönüştürülen yere götürülüyor, orada çalışan kuyumcular, kimya öğretmenleri, kalaycılar hep birlikte bombanın içindeki patlayıcı bileşimi çıkarıp mermi yapımında kullanıyorlardı. Margos bu imalathanede çalışıyordu. Bazı kadınlar da evden eve koşup Singer marka dikiş makinelerini topluyorlardı. Bir dikiş atölyesi oluşturmuşlardı. Savaşanlara giysi dikilecekti. Bu arada bir sürü de uydurma öykü anlatılıyordu. Örneğin bir gece Ermeniler küçük bir köpeğin boynuna bir lamba asmışlar. Türkler lamba ışığının hareket ettiğini görünce bunun bir grup Ermeni olduğunu varsayarak ateş etmeye başlamışlar. Karşı tarafta bulunan Türk mevzilerinde ise Ermenilerin Türklere ateş açtığını sanıp onlar da ateş etmiş başlamış. Böylece dünya kadar mermi ziyan etmişler. Köpeğe gelince o hiç yer almadan sahibinin yanına dönmüş. Geceleri Ermeni askerleri önemli Türk mevzilerine ulaşmak için tüneller kazıyorlarmış. Türkler de aynı şeyi karşı taraftan yapıyorlarmış. derken birbirlerine çok yaklaştıkları bir anda aradaki duvar çökmüş ve savaş yer altında devam etmiş. Sevo adlı 12 yaşında bir kız çocuğu siperden sipere koşarak önemli bilgiler aktardığı için onur haçı ile ödüllendirildi. Yiğitliği nedeniyle Sevo'ya hayranım. Aralarında kuzenim Agassi olmak üzere birçok lise öğrencisi delikanlı uçuşan mermilerin gölgesinde her biri birer gavroş gibi. Gavroş, Victor Hugo'nun Sefiller adlı eserindeki genç kişiliklerden biridir. Koşturarak savaşanlara verebilmek için patlamamış mermi avına çıkıyorlardı. Ermeni askerlerini coşturmak için bütün gün top ateşi altında canlı müzik yayını yapıyorlardı. En çok çalınan parça ise Vatanımızdı. Müzisyenlerin büyük çoğunluğunu da liseli gençler oluşturuyordu. Bazılarını tanıyordum. Yoğun top ateşine karşın zaman zaman bando müziğini duyabiliyorduk. Cevdet Bey bildirisinde şöyle diyor. Bu ülke ileride Ermenilerin ya da Türklerin ülkesi olarak hatırlanabilir. Ama ikisinin bir arada varlıklarını sürdürmeleri imkansızdır. Vanlı Ermeniler canları pahasına savaşıyorlardı. Savaşı Türkler kazanırsa kimseyi bağışlamayacakları kesin. Ben de yararlı olmak istiyorum ama annem bensiz evi yönetemeyeceğini söylüyor. Liyavart konusunda da çok endişeliyim. Sanki daha dikkatli olamaz mıydı? Şimdi evde oturup ona mektuplar, öyküler okumak zorundayım. Yoksa annem aklını yitirecek. Üzgünüm ve çıldırmak üzereyim. Ama ne yapabilirim ki? Sık sık babamı düşünüyorum. Acaba hayatta mı? Evde hiçbirimiz yüksek sesle onun hakkında soru sormaya cesaret edemiyor. Vartuhi'nin anlattıkları buz gibi ter dökmeme neden oldu. Türk ordusuna siper kazmak için toplanan Ermeni erkeklerine önce çukurlar kazdırılıp daha sonra onları öldürerek kazdıkları çukurlara atıyorlarmış. Gözlerimi kapadığımda babam bir yığın cesedin altına gömülmüş. Belki de kaçmayı becermiştir. Onun kaçıp eve gelmesini öyle çok istiyorum ki. Babamı bizlerden koparıp uzaklara götürmeleri bizim için çok acı. Peki ya onun başına gelenler bizimkinden de korkunç. Ailesini koruma hakkı da elinden alındı. Gözlerimi kapıyor ve onun sıcak, yumuşak ifadeli yüzünü görüyorum. Onun sükunetine, düzenli alışkanlıklarına ihtiyacım var. Moralimi yüksek tutup kendime ve çevreme umut dağıtmalıyım. Ulu Tanrım, bizi izle, bize yardım et. Senin yardımın olmadan hiçbir şey yapamayız. 24 Nisan 1915. Bu toprak lanetli mi? Bugün İngiliz konsolosluk binası akşama kadar alev alev yandı. Göğe yükselen dumanları Ergestan'da yanmakta olan tüm binalardan daha yükseğe çıkıyordu. Bir gece önce Vanlı direnişçiler konsolosluk binasının duvarlarına benzin püskürtmüşler. Binadan dolu gibi kurşun yağıyordu ki büyük, çok büyük alevler birden binayı sarmış. Türk askerler canlarını kurtarmak için binadan dışarı kaçmaya başlamışlar. Kuşatmanın ilk günleri Türkler Rus konsolosluğunu bombaladılar. Büyük olasılıkla binada kimseler yoktu. Çünkü geçen yıl sonbaharda Türk hükümeti Almanların yanını tutarak savaşa girmeye karar verdiğinde konsolos ve erkanı binayı terk edip gittiler. İtalyan konsolosluğuna gelince binanın her tarafına beyaz bayraklar asarak bu savaşta hiç kimsenin yanında olmadıklarını, tarafsız kalacaklarını belirttiler. Bu arada da hem Cevdet'e hem de Ermenilere ateş ederlerken binalarını hedef almamaları konusunda uyarıda bulundular. Amerikalılar da beyaz bayraklar asarak savaşın dışında kalacaklarını belirtmiş oldular. Duyduğumuza göre Cevdet Bey, Amerikalıların binasına Türk askerleri yerleştirmek istemiş. Gerekçesi de onları vahşi Ermenilerden korumakmış. Doktor Isır, çok nazik ama kesin bir tavırla, ince düşünceler için teşekkür ederek valinin önerini geri çevirmiş. Türkler, Amerikan binasına girebilselerdi bize Güneydoğu'dan da ateş edebileceklerdi. Türkler Van'ın alışveriş merkezinde ateşe verdiler. Şehirdeki güzel alışveriş merkezini. Bu alışveriş merkezinin tarihi şehrin tarihi kadar eskiydi. Ve şimdi yanıyordu. Dükkanlar, kahvehaneler, kitapçılar, kütüphaneler, tiyatrolar, kiliseler, yani her şey alev alev yanıyordu. Şehrin altında pek çok tünel vardır. Bu tünellerin bir bölümünü Kraliçe Şamiram su kanalı olarak yaptırmış. Bombalar patlayınca su kanalları da patladı. Her yer alev ve su içinde. Ama ne yazık ki kanallarda yangınları söndürecek kadar su yok. Gece geç vakit büyük anneme su getirmek için dışarı koştum. Etraf sanki bir anlık sessizliğe bürünmüştü. Gökyüzüne baktım. Yılın bu zamanı gökyüzü yıldızlarla doludur. Ama şimdi gök karanlık ve boştu. Yıldızlar ve ay ışığı Van'ı terk etmişlerdi. Urartu krallığını ve başlarına gelenleri düşündüm. Urartlar güçlüydüler. Kalelerini yüksek tepelerin üstünde kurdular. Yani zapt etmek zordu. Ne yazık ki bu önlemler düşman saldırılarından korunmak için yeterli olmadı. Asurlular da aynı şekilde çile çekip aynı kaderi paylaştılar. Güçlü kraliçe Şamiram'ın ülkesi tarihin sayfaları arasında yok oldu gitti. Bugün geri kalan Asurluların kendi ülkeleri yok. Memleket yok demek, ana vatanda yok demektir. Bu topraklar lanetli mi? Yoksa şimdi de sıra bizde mi? Aynı şeyler biz Ermenilerin başına da mı gelecek? Tarihin yaprakları arasında yok olup arkamızda yazılı belgelerimizi ve kiliselerimizi bizden geriye kalan anılar olarak mı bırakacağız? Birkaç hafta önce gördüğüm rüyayı, Cebrail'in bana haber verdiği ve şu an yaşamakta olduğumuz şeyleri düşündüm. O günden bugüne öyle çok şey oldu ki sanki o rüyayı çok zaman önce görmüşüm gibi hissediyorum. Bazen rüyalar önemli insanlardan önemli mesajlar iletirler. Büyükannem böyle söyler. Ona katılıyorum. Açık seçik hatırlıyorum. Cebrail Türklerin saldıracağını söyledi. Kuvvetli olursak kurtulacağımızı da eklemişti. Acaba doğru mu? Sağ kalabilecek miyiz? Türklerin bizi yok etme planlarına daha ne kadar zaman karşı koyabiliriz? Meleğim neredesin? 27 Nisan 1915 Korkusuz Levon Ağa. Kuşatmaya ve bombardımana karşın Levon Ağa sık sık bizi görmeye ve savaş alanından haberler getirmeye devam ediyor. Anlattığına bakılırsa Türk birlikleri dün Varak Manastırı'nı ele geçirmişler. İçeride çevre köylerden pek çok insan gizleniyormuş. Bu haber çok kötü işte. Kötü olmasının iki nedeni var. Biri, binlerce Ermeni ailesi en önemli sığınaklarını kaybettiler. İkinci ve daha kötü olanı da Türkler giderek daha fazla Ermeni mevzisi ele geçirmeye başladılar ve bizleri hapsettikleri dairenin çapını genişletiyorlar. Levon Ağa asker olup Türklere karşı savaşmak için askeri komiteye başvurmuş ama yaşı nedeniyle reddedilmiş. Ellerinde yeterli silah olmadığından ayrıca yaşlılara verecek cephaneleri de yokmuş zaten. Bugün bize geldiğinde ona çok cesur olduğunu söyledim. Çünkü Ağrıstan'da mermiler vızıldarken ulu orta yürümek cesaret ister. İnsan her an serseri bir kurşunla vurulup ölebilir. Epey zamandır Levon Ağa gülmüyordu. Bu akşam güldü. Lyonuş canım, benim hiç kimseden hiçbir şeyden korkum yok. Türkler neyim var neyim yok çok zaman önce elimden aldılar. Bir dükkanım vardı, o da gitti. Marketten yükselen kırmızı alevleri gördünüz mü? İşte onlar da benim yanan kilimlerimdi. Ölüm değil, yaşam korkutuyor beni. Yüzünü küçümseyen bir tavırla buruşturdu. Ben ne söyleyeceğimi bilemedim. Neyse ki büyük babam imdada yetişti. Beni bu zor durumdan kurtardı. Lyonuş, kilere git, biraz lavaş, peynir ve arak getir. Koşarak kilere indim. Kilerin neredeyse boşalmış rafları beni mutlu etmedi ama Levon Ağa'nın yüzündeki acı ifadeyi görmekten yine de daha iyiydi. Son pastırma parçasını bitireli uzun zaman olduğu halde kokusu kilere sinmişti. Neredeyse boşalmış kilerimizden yukarı çıkarken bu kargaşalı günler bitse de pastırmalı yumurta yesem diye düşündüm. O gün Levon Ağa gittikten sonra büyükanneme onun ailesine ne olduğunu sordum. Böylece Levon Ağa ve çevresi hakkında bir sürü şey öğrendim. Levon Ağa'nın çok güzel bir karısı varmış. Adı Sirun'muş. Büyükannemin yorumuna göre kızın kendi ailesi kem gözlü, lanetliymiş. Sirun gelirken beraberinde de bu kötülükleri de getirmiş Levon Ağa'ya. Sirun'la evlenmek isteyen çokmuş ama şans Levon Ağa'ya gülmüş. Sirun zengin ve tanınmış bir ailenin kızıymış. Vasburugan'da pek çok malları mülkleri varmış. Sultan Hamid'in adamları Sirun'un annesini, babasını, kız kardeşini ve erkek kardeşlerini öldürmüş. Tüm mallarını yakıp yıkmışlar. Ailesine olanları öğrendiğinde Sirun bunalım geçirmiş ve çok hastalanmış. Sirun ve Levon Ağa'nın 3 erkek evlatları olmuş. Uzun yıllar Levon Ağa hem çocukları büyütmüş hem de 13 yıl boyunca hasta karısına bakmış. Sonunda karısı ölmüş. Levon Ağa bir daha hiç evlenmemiş. Oğullarını bir başına yetiştirmiş. Oğullarından biri ona halı işinde yardım ediyormuş. Bir gün İstanbul'dan halı yüklü bir araba ile gelirken sıcaktan nefes darlığı, solunum yetmezliği krizi geçirip ölmüş. Diğer iki oğlu halı işiyle uğraşmak istememişler. Taşnak Partisi'nin etkin üyeleriymişler. Birinin adı Dikran. Ben bu adı daha önce duydum. Çok yakın bir zamanda hem de kulak misafiri olduğum bir konuşma sırasında Araksi'nin onunla nişanlı olduğunu öğrenmiştim. 7 yıl kadar önce Taşnak Partisi'nden iki kişi kadın yüzünden kavgaya tutuşmuşlar. Bunlardan Davo kavganın sonunda hırsından çıldırmış halde gidip Türklere Ermenilerin silah depolarının yerlerini bildirmiş. Türkler Ermeni evlerini kuşatıp arama yapmışlar. Dikran ve kardeşi Türk jandarmalara karşı koyarlarken ölmüşler. Daha sonra Davo adlı adamın ihanetini ve sebep olduğu korkunç olayları işitmiştim. Ama Levon Ağa'nın ve Araxi'nin nedenle acı çektiklerini bilmiyordum. Hagop'un Miranush'u istemeye geldiği gün söylediği bir şey vardı. Türkler bizi Ermeni olduğumuz için öldürürler. Hiç kimse Türkleri durduramaz. Bizleri daha önce de öldürmüşlerdi. Şimdi de öldürüyorlar. Peki ama hepimiz birden nasıl Amerika'ya gidebiliriz? 29 Nisan 1915 gece yarısı konuğu. Bugün bize garip bir konuk geldi. Karanlık çöktükten sonra biri kapıyı tıklattı. Kapının vurulma şekli kulağımıza çok yabancı gelmemesine rağmen yine de çok korktuk. Büyük babam bana baktı. Hemen koş, yastığımın altından tabancamı kap gel anlamına geliyordu. Daha ben yerimden kalkmamıştım ki kapının ardından bir ses duyduk. Lianush, Liavart, kapıyı açın. Benim ben, Mişo. Kapıyı açtık. Mişo karşımızda duruyordu ama tanımakta zorluk çektik. Uzun, siyah bir kadın entarisi giymiş, başına da başörtüsü sarmıştı. Kendimi tutmaya çalışayım dedim, beceremedim. Bu elbise ve eşarbın arasından görünen bıyığı öyle komikti ki gülmeye başladım. Onu görmek hepimizi sevince mutluluğa boğmuştu. Büyük babam bir çocuk gibi Mişo'nun etrafında dönüyordu. Gözleri ışıldıyor, sanki döneceğini biliyordum diyordu. Mişo'nun elinde büyük kirli bir torba vardı. Kapının yanında duruyor, oradan konuşuyordu. Sizleri çok merak ettim fakat gelemezdim. Türk hükümeti Ermenilere yardım eden Türkleri ve Kürtleri derhal öldüreceklerini bildirdiler. Bugün Membar köyündeyim. Köy bomboştu. Ermeni köylüler ya öldürülmüş ya da sürgüne gönderilmişti. Bize Mart ayında un vermesi gereken küçük tahıl ambarında sahipleri yoktu ama birkaç çuval un gözüme ilişti. Ben de bir tanesini size getirdim. Ağırlığı nedeniyle istesem de daha fazla taşıyamazdım. Öyle çok un tüketiyordu ki bu bizim için çok iyi bir haberdi. Annem minnetle onun yüzüne bakıyordu. Büyük babam anneme biraz ekmek, peynir ve arak getirmesini söyledi. İlk kez Mişo'yu bir konuk gibi ağırlıyorduk. Bize yataklarımıza gitmemizi söylediler. Hepimiz aynı odada yaşayıp aynı odada uyuduğumuzdan yattığım yerden onların konuşmalarını takip edebiliyordum. Mişo çok uzun kalamayacağını söylüyordu. Büyük babanın ise ona sormak istediği pek çok şey vardı. Bir saat boyunca aralıksız konuştular. Anneme ve büyük babama neler anlattığını kavramaya çalışıyordum. Tüm anlayabildiğim, Cedid'in hükümeti Kürtlere, Ermeniler sürgüne gönderildikten ya da öldürülüp yok edildikten sonra Ermeni evlerine kendi mallarıymış gibi girip yerleşmeleri konusunda söz vermiş olduğuydu. Mişo, Ermeni evlerinden birine taşınmak istemiyordu. O, Ermenilerin kuşaklar boyu Van'daki evlerinde yaşadıklarını ve evlerinde kalmaları gerektiğine inanıyordu. Zaten Mişo babası gibi çoban olmak istiyordu. Koyun sürülerini dağ, bayır, güzel çayırlıklarda gütmekten başka bir isteği yoktu. Mişo'nun babasının izinde yürümek istediğinden hiç haberim yoktu. Birden ona hiçbir zaman ne olmak istediğini sormadığımızı fark ettim. Sadece ne yapmasının gerektiğini söylemiştik. Mişo hepimizle vedalaştıktan sonra gitti. İlk kez büyük babamın gözleri dolmuştu. Mişo'nun oğlu gibiydi. Ermenileri öldüren Kürtlere evlerimize armağan olarak verilecekti demek. Vanlılar böyle bir şeyin gerçekleşmesine engel olmalılar. Sevgili Tanrım, lütfen bize yardım et.